8. ayrım.
Yemeğin sonunda da kiraz ikram edip çekirdeklerini ne yaptığına bakarlarmış. Aydan bir kirazı tam ağzına götürürken durmuştu. Ne yapmak lazımmış? Kimse bunun doğru cevabını bilmiyor. Ama tabii püf diye çekirdeği dişlerin arasından sapan gibi fırlatmazsan kabul edilme şansın daha yüksek oluyor. Cem'in sevişme aralarında anlattığı böyle birçok hikaye vardı. Bir yerde mi okudu, birisinden mi dinledi, yoksa kendisi mi uyduruyor, bir türlü anlaşılmayan, tuhaf olaylar anlatır, hem onları anlatışıyla hem de olaylar hakkındaki yorumlarıyla Aydan'ı eğlendirip güldürürdü. Daha sonraları Aydan bu gülüşlerin bütün sevişmeyi eğlenceye, masum bir oyuna çevirdiğini, belki de bu yüzden Cem'in yanında hiçbir zaman suçluluk, vicdan azabı, günah korkusu gibi duygular yaşamadığını düşündü. Onca olaydan sonra bile o hikayeleri hep sevgiyle hatırlamış, bütün ilişki boyunca aradığı sevgiye ait işaretleri o hikayelerde bulmuştu. Aydan bir yandan gözünün önüne toplantı sırasında kirazları püf diye uzaklara fırlatan cübbeli bir adamın görüntüsü geldiği için gülüp, bir yandan da yediği kirazların çekirdeklerine ne yapacağını düşünürken Cem birdenbire o hiç unutmadığı soruyu soruvermişti. Daha önce hiç kocanı aldattın mı? Aydan hemen hayır demişti. Sonra da aynı hızla evet diye cevabını değiştirmişti. Cem hiçbir şey söylemeden yüzüne bakmıştı. Aydan verdiği iki cevaba da şaşırmıştı. Yalan söylemesine de doğru söylemesine de. Derin bir nefes aldığı ve o güne kadar hiç kimseye, en yakınlarına bile anlatmadığı, anlatamadığı o gizli macerasını, aslında çok da iyi tanımadığı ama o anda çok yakın hissettiği bu adama anlattı. Ben Selin'i doğurduktan sonra uzunca bir süre bocaladım. Kendimi kadın gibi hissetmiyordum. Çok çirkin olduğumu düşünüyordum. Çekiciliğimi kaybettiğime inanıyordum. Yani kuaföre bile düzenli gitmiyordum. İçimden gelmiyordum. 2 sene sürdü bu. Belki biraz daha fazla. Tam hatırlayamıyorum. Bizim bankada benden biraz daha kıdemli, hoş biri vardı. İşi benden daha iyi biliyordu. Bana da hep yardımcı olurdu. Bir gün bana, "Bugün ne kadar güzelsin," dedi. Çok hoşuma gitti. Haluk pek böyle şeyler söylemez çünkü. Ama pek de aldırmadım. Sonra bir başka gün, "Bu elbise sana ne kadar yakışmış," dedi. Bir erkeğin benimle ilgilenmesi çok hoşuma gitti. Biliyor musun, onun iltifatlarından sonra yeniden kuaföre düzenli gitmeye başladım. Sonra bu tür konuşmalar devam etti. Kafeteryaya birlikte inmeye, birlikte yemek yemeye başladık. Bizim bankanın toplantıları vardır. Mesleki geliştirme kursları falan. Gruplar halinde bir otele gidilir. Birkaç gün orada kalınıp seminerler yapılırdı. Oralarda bir araya geliyorduk. Açıkça söylemiyordu ama benimle yatmak istediğini biliyordum. Uzun zaman dayandım. O da çok kibar davrandı. Hiç ısrar etmedi. Hatta imada bile bulunmadı. Beni çok hoş tutuyordu. Şımartıyordu. Canım bir şey istese gidip onu bulup getiriyordu. Sonra yine böyle bir kurs toplantısına giderken onunla birlikte olmaya karar verdim. Yani aniden olmadı. Hani sarhoştun, ne yaptığını bilmiyordun falan gibi değil. Bayağı daha önceden karar verdin. Evet, bayağı karar verdim. Kursa gitmeden bir gece önce hiç uyuyamadım. Sadece bunu düşündüm. Yatağın içinde döndüm durdum. Sonra da karar verdim. Öyle oldu işte. Nasıldı peki? İlk seferi pek harika değildi. Ama sonrakiler iyiydi. Beni bir süre göklerde uçurdu gerçekten. Kendimi yeniden kadın gibi hissettim. Sonra bitirdik. Artık ben istemedim. Yakalanmaktan, skandaldan korktum sanırım. Zaten aradığım da öyle sevişme falan değildi aslında. Kendimi kadın gibi hissetmeyi özlemiştim. Sonra arkadaş olduk. O bana biraz tutuldu sanırım ama kibar bir insandır. Çok ısrar etmedi. Şimdi çok iyi arkadaşız. Hala aynı yerde çalışıyoruz. Hala birbirimize çok yardım ederiz. Cem güldü. Desene, seninle olmayı biraz da o adama borçluyum.
Niye?
Öyle bir deney yaşamamış olsaydın benimle olmaya razı olmayabilirdin. Aydan kırgınlığını saklamaya çalışan bir sesle sordu.
Aldatan bir kadın olmaya alışkınım. Onu mu söylemek istiyorsun?
Hayır, saçmalama. Sadece bunun korkunç bir şey olmadığını daha önce gördün demek istiyorum. Sen birisiyle birlikte oldun diye dünya alt üst olmuyor.
Bilmem, dedi Aydan. Belki de oluyordur.
Aydan bu macerayı niye Cem'e anlattığını çok düşündü. Neden bu kadar gizlediği bir sırrını onunla paylaştığını anlamaya uğraştı. Aslında böyle bir sırrı onunla paylaşarak ilişkinin biçimini değiştirmeye, derinleştirmeye, onunla bir yakınlık kurmaya, kendilerini duygularından yoksun bir sevişmenin hafif ve aldırmaz bir parçası olmaktan kurtarmaya, onunla bir sevgili, bir sırdaş, bir dost olmaya çalışıyordu. Bu ilişkiyi ve kendini temize çıkartmaya, aklının bir kenarında hep saklı duran günah ve ayıp duygusundan kurtulmaya, sevginin ve sevgililiğin kutsallığıyla yaşadıklarını hiç olmazsa kendi gözünde aklamaya uğraşıyordu. Bunları anlattıktan sonra aklına takılan bir soruyu, o sorunun cevabını merak ettiği kadar Cem'in de kendisiyle bir şeyler paylaşıp ilişkinin bir sevgililiğe dönüşmesine yardımcı olmasını umarak sordu. Senin hayatında, durup biraz bekledikten sonra ekledi. Kaç kadın var? Cem'in yüzünde alaycı, hatta uzak bir gülümseme belirdi. Saymıyorum canım, uğru kaçıyor. Bu, Aydan'ı kendisinden uzak tutmak istediğini, duygusal bir ilişkiden kaçındığını açıkça gösteren ve Aydan'ı kıran bir cevaptı. Aydan daha sonraları o anda kalkıp gitmeliydim diye düşünmüştü. O anda gidebilseydi kurtulacaktı. İlişkilerinin dönüm noktası olan bir an yaşadılar. Aydan gitmedi. Bir sigara yaktı sadece. Cem onun karşısında çözülmeyi bekleyen kocaman bir bulmaca gibi duruyordu. Bazen bu kadar uzak, bazen o kadar cana yakın nasıl olabildiğini, araya duyguları katmaya razı olmadan kendisiyle böyle nasıl sevişebildiğini anlamak istiyordu. Bu adamın bütün davranışlarının, bakışlarının, sözlerinin altında saklı duranı bulmayı arzuluyordu. Böyle bir bilmecenin kenarından dolanıp geçmek birçok kadın gibi onun için de çok zordu. Garip bir biçimde kendi gücüne güveniyordu. Bu bilmeceyi çözebileceğine inanıyordu. Başka kadınların çözemediği bu bulmacayı çözen kadının kendisi olmasını istiyor, bunun gerçekleştirebileceğini umuyordu. Hep "benim annem öldü" lafını hatırlıyor, hiçbir şeyi paylaşmaya razı olmayan, duygulara aldırmayan, sadece sevişmeden ibaret bir ilişki kuran bu tuhaf adamın derisini bir doktor gibi soymak, bu hastalıklı derinin altında saklı olduğuna inandığı o duyarlı, yalnız ve kederli insanı ortaya çıkartmak istiyordu. Cem'e karşı biraz da onu kızdıran bu duyarsızlığından dolayı şefkat duyuyor, bu alaycı adamda kimsenin görmediği bir şeyi kendisinin gördüğüne inanıyordu. Cem'deki çelişkiler, bu çelişkilerin yarattığı anlaşılmazlıklar onu çekiyor, bırakıp gitmesine izin vermiyordu. O gün gitmediğine üzülmesi mi, sevinmesi mi gerektiğine, bütün her şeye rağmen hiçbir zaman açıkça cevap veremedi. Çünkü o konuşmanın ardından yeniden sevişmeye başladıklarında hiç yaşamadığı bir şey başladı yatakta. Cem kulağına fısıldayarak ona ilk duyduğunda anlayamadığı bir soru sordu önce. "Benim neyin olsan benimle yatardın?" Aydan soruyu anlamadı ama "ne demek istiyorsun?" diyerek sevişmenin akışını bozmak istemediğinden susup onun devam etmesini bekledi. Cem zaten onun cevabını beklemeden devam etmişti. "Komşunun kızı olsan benimle sevişir miydin? Akrabam olsan, teyzem olsan." Aydan birden nasıl bir oyuna hazırlandıklarını anladı. Korkuyla ve heyecanla bedeninin kasıldığını hissetti. Ve Cem'in beklediği cevabı heyecandan tarazlanan bir sesle verdi. "Ben senin neyin olsam seninle yatardım." "Neyim olsan mı?"
Ayla'nın verdiği cevap ta içinden, en derininden, gerçek bir istekle titreyerek geldi. Neyin olsam yatardım. Neyin olsam. Bundan sonra Ayda'nın daha önce hiç yaşamadığı ve bir daha da asla unutmadığı aylarca sürecek bir oyuna başladılar. Sihirli bir suya batırılmış kırmızı bir çubuk gibi hem kendileri kalıp hem de bütün renklere dönebildiler. Mor olmanın, sarı olmanın, yeşil olmanın, mavi olmanın nasıl hazlar verdiğini, aslında o renklerin kendi gerçek renkleri olmadığını bilmenin rahatlığıyla ve o renklerde olanların nasıl heyecanlar yaşadığını, aynı o renktekiler gibi hissederek, insanların ahlaksızca ve sapıkça bulacakları her şeyi, hem kendi renklerinin hem başka renklerin heyecanını iç içe hissederek yaşadılar. O yatakta birbirlerinin her şeyi, ama her şeyi oldular. Hiçbir renge, hiçbir role girmekten çekinmeden ve o rolleri oynarken aynı gerçekmiş gibi içleri şehvetten kamaşarak aylarca sürecek ve insanlara ait bütün gizli, adı bile söylenemeyen duyguları onlara tattıracak bir tür sevişme tiyatrosu kurdular yataklarında. Sevişmeye ve insanlara ait ilişkilerin her türünü, her biçimini, o insanların gerçek hayatta yaşarken duydukları suçluluğu ve vicdan azabını hiç hissetmeden, sadece zevkini ve heyecanını duyarak, bir çiçeğin öz suyunu çeken bir arı gibi sadece tadını hissederek yaşadılar. Aydan o gün oradan bir daha geri dönemeyeceği bir kapıdan geçtiğini, yaşadığı heyecanı ve zevki hayatı boyunca arzulayacağını, bu heyecana tutulduğunu, eksikliğine tahammül edemeyeceğini bilerek ayrıldı. Ruhunun ve gövdesinin büyük bir parçası artık gizli bir dünyaya aitti. İkiye parçalandığını seziyordu. Bir yeraltı lunaparkına girmiş gibi karanlığın içinden ansızın parlayarak karşılarına çıkan büyülü aynalarda kendilerini başkaları gibi görerek, başkalarının gizliliğin içine saklanmış ve bütün suçluluk duygularını şehvetin gücüyle aşmış sevişmelerini ödünç alıp kendi bedenlerine ve ruhlarına katarak yaşadılar o gün ve bütün bu maceralardan sonra o lunaparktan aydınlığa kendileri olarak çıktılar. Girenin bir daha geri dönmesine izin verilmediği ve içinde binbir tür ilişkinin barındığı o ürkütücü araziye daha sonraları defalarca sahte kimliklerle girdiler. Başka hiçbir yerde rastlanmayacak keskin kokulara, seslere, renklere değdiler. Cem, kaçak dünyaları bilen bir kaşif gibi Aydan'ı o karmaşık arazinin en kuytularına götürüp onun en zehirli bitkileri koklamasına yardım etti. En korkunç yasakları çiğnemenin benzersiz tatlarını tattılar. Aslında o arazinin sakinlerinden olmadıklarını ve istedikleri vakit dönebileceklerini bilmenin rahatlığıyla hiç suçluluk duymadan oralarda dolaştıklarından o diyarların asıl sahiplerinin bile bilemeyeceği zevkler yaşadılar. İlk seferlerde ürkek adımlarla, her dönemeçten sonra karşısına çıkacak olandan, daha da kötüsü oralara alışıp oralarda kalmaktan korkarak dolaşan Aydan, zamanla o dumanlı araziye alıştı. Her seferinde geriye dönebildiğini görmenin güvenine kavuştu ve yalnızca Cem'le yapabildiği bu yolculukları özlemeye, sevişmeleri sırasında o bölgelere daha yaklaşırken, henüz oralara daha girmeden yaşayacaklarını düşünerek ürpermeye başladı. Artık sınırları belirsiz o cinsel zevk bedeninde değil hayal gücündeydi. Bir sihirbazın torbası gibi içine yeni hayaller kondukça hayal gücü genişleyip büyüyor, onun neredeyse bütün varlığını kaplıyor, yeni hayaller, yeni oyunlar yaratıyor, gerçekle gerçek olmayanın sınırlarını silikleştiriyordu. Bir bedenin tek başına asla ulaşamayacağı, bedenin haritasına kayıtlı olmayan zevk noktalarına ulaştıkça kendi hayal gücünün bağımlısı oluyor, neredeyse bedenini küçümsüyordu. Hayal gücünün yaratıcılığı ise bir tek insana, Cem'e bağımlı hale gelmişti. Cem olmadığı zaman hayal gücü karanlıkta kalmış, bir güne bakan gibi yapraklarını kapatıp boynunu eğiyordu. Bu tuhaf bağımlılığı kabullenmekte uzun süre zorlanmıştı. Haluk'la sevişirken hayal gücünü canlandırıp artık ezberlediği hayalleri kurmaya çalışmıştı ama olmamıştı. Zevk bedeninin sınırlarını aşamamıştı. Haluk sağlıklı, karısını seven bir erkek gibi onun bedenine zevk veriyor, onu heyecanlandırabiliyordu ama hayal gücünün açlığını doyuramıyordu. O günlerde sevişmeyi yeni keşfeden bir yeni yetme gibi sürekli olarak Cem'le sevişmek istiyor, onun bedenini, sesini, dokunuşlarını, oyunlarını özlüyor, sürekli onu düşünüyor ve bastırmakta çok zorlandığı gizli kıskançlık krizleri yaşayıp bunları Cem'e yansıtmamak için çabalıyordu. Cem'in aralarında kıskançlığa, bağlılığa, sözlere yer vermeyen bir ilişki olduğunu hatırlatan tavrı da onun acısını ve bağımlılığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Aydan, karşılığı ne olursa olsun, kendisinden, hayatından, başarılarından, duygularının karışıklığını isteme hakkından kolayca vazgeçip tümüyle teslim olabilecek biri değildi. Cem ise bütün yumuşaklığı, uyumluluğu ve hafifliğiyle onu tam bir teslimiyete zorluyordu. Cem'in kendisinden ne istediğini tam olarak anlayamasa da bunu seziyor, bir yandan şiddetle onu özlerken bir yandan da bu bağdan kurtulmak istiyor, garip bir biçimde gururlu bir sesle başka kadınlarla cinsellikten konuşarak Cem gibi başka erkeklerin de bulunup bulunmadığını anlamaya uğraşıyordu. Böyle bir başka erkek daha olduğunu öğrense gidip o erkeği arayacak değildi. Cem'den başkasını istemiyordu. Onun tek isteği sadece Cem'e bağımlı olmadığını görmek, kendisini ürküten bu zinciri istediği zaman kırabileceğine inanmaktı. Cem'e Haluk'a benzemediği için, Haluk'a da Cem'e benzemediği için kızıyor, ikisine de birbirine benzemeyen biçimlerde hayranlık ve öfke duyuyordu. Bir defasında Cem'e de söylemişti bunu. Niye Haluk sana benzemiyor ya da sen Haluk'a benzemiyorsun? Öyle olsaydı hayat ne kadar güzel olacaktı. Cem her şeyi hafife alan haliyle gülmüştü ama sesinde sanki bir kızgınlık var gibiydi. Güzel değil, kolay olacaktı demek istiyorsun herhalde. Sen iyi bir iş kadınısın biliyor musun? Tek erkek fiyatına iki erkek almak istiyorsun. Ama bu mümkün değil. Bu pazarlık burada geçmez. Tanrı şeytanı yaratmasa da onu da kendi parçası olarak sunsaydı, dindar olmak ne kadar kolay olurdu değil mi? Ama öyle olmuyor işte. Tanrı şeytanın kötülüklerine sahip olarak Tanrı olamazdı. Ben Haluk'a benzeyerek ben olamazdım. Haluk bana benzeyerek Haluk olamazdı. Hepimiz çekiciliğimizi bize benzemeyen insanların varlığına borçluyuz biraz. Sonra da şöyle bir durup kendi konuşmasından sıkılmış gibi "Biraz daha çilek ister misin?" demişti. Aydan duygularının hiçbirine bir isim bulamıyordu. Hayatındaki iki erkeğe karşı hissettiklerinin ne olduğunu tam isimlendiremiyor, hayal gücünün sunduğu vazgeçilmesi mümkün olmayan geçici zevklerle gerçek hayatın getirdiği biraz tek düze ama kalıcı güven arasında bocalıyor, durmaksızın kendi kendine sorular sorarak ruhunu didikliyordu. Kendine dönük bu yoğun ilgi, yıllarca alışkanlıkların kalın örtüsü altında huzurlu bir sessizliğe terk edilmiş, duygularını sinirli bir kedi gibi tırmalıyor, yırtıyor, hatta kanatıyor. Onu her olaya karşı eskiden olduğundan çok daha duyarlı bir hale getiriyordu. Kaynamış mürekkep gibi şehrin üstüne akan sıcak yaz gecelerinde Selin'i uyuttuktan sonra balkona çıkıp sitenin, büyük çocukların gülüşmelerinin, açık pencerelerden duyulan madeni televizyon seslerinin arasında sigara içiyor, her zaman evde sigara içilmesine kızmasına rağmen son zamanlarda "Gel istersen içeride iç." diyen Haluk'un ısrarlı çağrılarına sessizce soğuk hava üfleyen makinelerin çekici serinliğine rağmen içeri girmiyordu. Balkonda sigara içtiği o sıcak gecelerden birinde annesi aradı.
genellikle soğukkanlı bir kadın olmasına karşın sesi titriyordu konuşurken. Süt annen çok kötü. Nesi var? Böbrek yetmezliği demişler. Böbreğinin değiştirilmesi gerekiyormuş. Ama doktorlar 3 aydan önceye randevu vermiyorlarmış. Bir randevu alınmazsa kadıncağız ölecek. Acaba Haluk'la konuşsan bir şeyler yapamaz mı? Aydan ailenin bütün çocukları gibi süt anneyi çok severdi. Süt anne bütün çocuk hastalıklarının tedavisini, bütün yemeklerin tarifini bilen, evlerde yaşanan her türlü soruna çözüm bulan, titiz, tertipli, iri yarı bir kadındı. Bütün ısrarlara rağmen hayatı boyunca hiç kimsenin yanına yerleşmemiş, hep yalnız yaşamıştı. Ailede bir çocuk doğduğunda, birisi hastalandığında gelir, neredeyse tek başına bütün işleri çekip çevirir, varlığıyla herkese güven verirdi. Onun kadar çok masal ve atasözü bilen hiç kimseye rastlamamıştı Aydan. Her duruma uygun bir atasözünü dağarcığından çıkartır, uzun uzun öğütler vereceğine bir atasözü söyleyip geçerdi. Çocuklara aşırı ilgi göstermez, onları sık sık okşamaz ama annesi azarladığı için ağlayan ya da düşüp bir yerini kanatan çocuğu hiçbir şey söylemeden tutup öyle sıkı ve şefkatli bir şekilde bedenine bastırırdı ki ona sarılı durdukları birkaç dakika içinde çocuklar gerçekten acılarının dindiğine inanırlardı. Bir başka zamanda Aydan bu habere çok üzülürdü ama o gün yaşadığı o tuhaf duyarlılıktan olsa gerek artık iyice yaşlanan bu kadının hastalığından dolayı bir de vicdan azabı duymuş, kendisinin gizli zevkler yaşamasıyla süt annenin canıyla uğraşması arasında bunun anlamsızlığını bile bile bir ilişki kurmuş, üzüntüsüne bir de suçluluk duygusu karışmıştı. Salona girip Haluk'a süt anne ölüyormuş derken ağlamaya başlamıştı. Ailenin erkekleri de süt anneyi severler ama onun değerini kadınlar kadar anlamazlardı. Erkekler için o iyi bir kadıncağızdı. Onun ev bilgeliğinin, yemeklere başkalarının bilmediği minicik eklemelerle yarattığı lezzetin sırrının, hastalıkları sayısız reçetelerle iyileştirmesinin, anlattığı masallarla atasözlerinin yarattığı rahatlığın, çocukların ve kadınların hayatındaki önemini kavrayamazlardı. Haluk, doktorların hastalıkları pek de önemsemeyen haliyle "Nesi varmış?" diye sormuştu. "Böbrek yetmezliği. Neydi sizin üroloji bölümünün başındaki doktorun adı? Ekrem mi? Evet, sen bir randevu alabilir misin?" Haluk birden sinirlendi. "Sen benim o tüccar herifle konuşmadığımı bilmiyor musun? Doktorluğun adını mahveden herifler bunlar." Kendisinin bu kadar üzüldüğünü görmesine rağmen Haluk'un bu üzüntüyü hiç paylaşmaması, avutucu bir söz bile söylememesi Aydan'ı çok şaşırtmış, bu yabancı ve mesafeli tavrı onu neredeyse ürkütmüştü. Bir şey söylemeden yeniden balkona yürürken Haluk da tepkisinin anlamsızlığını fark etmişti. Bu tür isteklerden, özellikle de reddedemeyeceklerinden hiç hoşlanmaz, hep huzursuzlanırdı. Ama bu sefer kendisini kontrol etmiş olması gerektiğini anlamıştı. "Ben yarın Ekrem'le konuşacak birini bulmaya çalışırım," dedi. Aydan hiç cevap vermeden salona çıktı. Haluk yattıktan sonra da uzun süre orada sigara içerek oturup ağladı. Süt annenin hastalığı, onun kabul etmekte zorlandığı bütün kaygılarını, üzüntülerini, korkularını, pişmanlıklarını, kızgınlıklarını, kıskançlıklarını rahatça ağlayabileceği tek bir üzüntünün içinde toplamasına yol açmıştı. Süt anne için duyduğu acının gerçekliği, gerçekliklerinden kuşku duyduğu diğer bütün duygularına da gerçeklik katmış, içindeki yaralar sanki açıkça ortaya çıkmıştı. O yaşlı kadının ölebileceğini düşünmek, kendi hayatının önemli bir parçasının da öleceğini düşündürtüyor, kendi geçmişiyle ilgili hatırladığı her sahne, çocukluğu, gençliği, evliliği büyük bir yok oluşun parçaları gibi görünüyor, bir başka zaman gülümseyerek hatırlayabileceği birçok anı şimdi ona acı veriyordu. Onun sevdiği birinin ölme olasılığı karşısında çektiği acıyı görmesine rağmen Haluk'un o acıya öylesine yabancı ve uzak durması, o acıyı ne paylaşmaya ne de azaltmaya çalışması, Ayda'nın kendini terk edilmiş ve yalnız hissetmesine yol açmıştı. O anda bütün yaşadıkları için Haluk'u suçluyor, duygularındaki çalkantıların yarattığı tuhaf yanılsamalarla kendisinin Haluk'u değil de Haluk'un kendisini aldattığını düşünüyor, aldatılmış birinin hiçbir şekilde yatışmayan öfkesini ve acısını yaşıyordu. Aldatıldığına gerçekten inanıyor, bu dünyada yapayalnız olduğunu düşünüyordu. Minik minik damlalar halinde birikip büyük kar yığınlarına dönüşen o küçük kızgınlıklar ve kırgınlıklar, şimdi her yeni kızgınlıkta çığ patlamaları gibi dökülüyor, bütün eski kızgınlıklarını bir daha hatırlıyordu. Cem'e gitmesinin nedeni olarak Haluk'un bu aldırmaz ve duyarsız tavrını görüyor, onun anlayışsızlıkları yüzünden bir başka erkeğe muhtaç olduğuna inanıyor, bunu affedilmez bir suç ve düşmanlık olarak görüyordu. Bütün bu kızgınlıklar ve çalkalanmalar arasında Cem'e rastlayana kadar kendisini mutlu ve huzurlu bir kadın olarak gördüğünü ve öyle hissettiğini unutuyordu. Ertesi gün Cem'le buluşmaya giderken ilk kez isteksizdi. Her zamanki arzusu ve heyecanı kalbolmuş gibiydi. Gizliden gizliye düşüncelerinin çok altlarında bir yerlerde, kendisi Cem'le sevişirken süt anne ölecekmiş gibi bir inanç kıpırdanıyor, bu duygu tam ele gelip yakalanmıyor ama bir bitkiye damlatılmış zehirli bir damla gibi isteğini soldurup öldürüyordu. Daha kapıdan girdiği anda Cem, neredeyse hayvansı bir içgüdüyle bir anım geri çekilip "Neyin var?" demişti. Aydan içeri doğru yürürken Cem'in böyle acılı ve sıkıntılı konulardan hoşlanmayacağını düşünerek "Yok bir şey." demişti. Cem ısrar etmişti. "Bir şey var. Söyle bakayım bana. Neyin var senin?" Aydan bir koltuğa oturmuştu. "Süt annem hasta biraz." Sonra da "Süt anne" sözcüğünün insanlara bir acının gerçekliğine inandırmayacak kadar uzak bir anlam taşıdığını düşünüp eklemişti. "Ben onu çok severim." "Nesi var?" "Böbrek yetmezliği. Benim bildiğim artık bu hastalık tedavi edilebiliyor. Böbrek ameliyatı yapılması gerekiyor ama bunu yapacak doktordan randevu alamıyoruz." Cem Aydın'ın yüzüne bakmış ama Aydın'ın beklediği "Senin kocan doktor değil miydi?" sorusunu sormamıştı. "Kim bu doktor?" Aydan soruyu anlamsız bulduğunu anlatan bir omuz silkmesiyle doktorun adını söylemişti. Cem bir şey demeden telefona uzanıp bir numara çevirmişti. "Belginciğim, nasılsın?" "Aa evet canım, çoktandır gelemedim ama yakında geleceğim." "Canım, bir sorunum var. Senin o muhteşem yeteneğinle halledebileceğin bir sorun. Çok sevdiğim birinin yakını hasta. Ama doktordan randevu alamıyorlarmış. Rica etsem sen o müthiş etkileme gücünle bir randevu alabilir misin hemen? Sabahın erken bir saatinde olabilir. Gecenin geç bir saatinde olabilir. Ama bir randevu mutlaka gerekli." Telefonun ahizesini eliyle kapatıp Aydan'a dönmüştü. "Neydi doktorun adı?" Aydan'ın söylediği adı telefonda tekrarlayarak "Ben senden hemen telefon bekliyorum. Beni çok bekletmezsin değil mi?" deyip telefonu kapatmıştı. Dinlediği o konuşmadan iki şey aklında kalmıştı Aydan'ın. Kendisinden "sevdiğim biri" diye söz etmesi, bir de sesindeki o cilveli, oynak ton. "Seviştiği bir kadın bu" diye geçirmişti aklından, beklemediği bir kıskançlıkla. Bu kıskançlık, "sevdiğim biri" sözlerinin yarattığı o küçük sevinci hemen öldürmüş, Cem'in yattığı her kadından böyle söz ettiğini düşünmüştü. Cem sanki onun aklından geçenleri biliyormuş gibi sakin bir sesle açıklamıştı. "Babamın sekreteri. Çok iyi bir kızdır. Sanırım halleder. Sen bu arada bir şey içer misin?" Gidip içkilerini getirmişti. Sıkıntılı bir sessizlikle içkilerini içerlerken telefon çalmıştı. "Alo, söyle canım." "Tamam. Perşembe akşamı 9:30'da gidecekler. Benim adımı verecekler." "Çok teşekkür ederim Belginciğim. Babama saygılarımı söyle lütfen. Birkaç güne kadar ben de uğrayacağım zaten." Cem'in zenginliğini ve o zenginliğin getirdiği olanakları çoktandır unuttuğunu bu telefon konuşması sırasında şaşırarak fark etmişti. Ama onu derinden etkileyen Cem'in gücü değil, onun kendisinin acısını böylesine ciddiye alıp bu acıyı hafifletebilmek için hemen harekete geçmesi ve fazladan hiçbir söz söylemeden onun derdini paylaşması olmuştu. Yardımdan ziyade erkeğin gösterdiği bu yakınlık karşısında içini ısıtan öylesine büyük bir sevinç duymuştu ki, o gün Cem'le sevişirse, Cem'in yaptığı iyiliği ödemek için onun kendisiyle seviştiğini sanabileceğinden, hissettiği yakınlığı ve sıcaklığı anlayamayabileceğinden kaygılandı. Bu kaygının anlamsızlığını bilmesine karşın, duyduğu yakınlığın yanlış anlaşılması ihtimali o anda tahammül edilemez geldi ona.